Ayrım 27.
Sayfa 355. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Santana'nın takımı yine onurlu bir şekilde elendi ve ulusal takımın kontrolü modernlik yanlılarının eline geçti. 1990'daki Brezilya teknik direktörü Sebastiano Lazzaroni bunların en katısıydı. Sıradan bir kaleci olan Lazzaroni futbolu çok erken bırakmış ve futbol hakkında bir sürü kitap okumuştu. Ulusal takım daha gösterişsiz ve ciddi futbol oynamalı diyen Lazzaroni'nin takımı İtalya'da Brezilyalılara benzemesine ve Brezilya forması giymesine karşın en sevimsiz Doğu Avrupalılar gibi futbol oynamıştı. Sahaya 7 savunma oyuncusuyla çıkan Brezilya, İsveç ve Costa Rica'yı 1-0, İskoçya'yı da 2-1 yendi. Ama öyle bir an geldi ki İtalyan polisi Lazzaroni'yi parçalamak isteyen Brezilyalı gazetecilere engel olmak için müdahale etmek zorunda kaldı. Pele bu gelişmeler üzerine Lazzaroni'nin mantığında büyük bir tehlike var. Haklılığını ancak Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanması halinde kanıtlayabilir. Eğer finale kadar çıkamadan elenirsek anılarda sadece kötü bir takımın görüntüleri kalır şeklinde bir uyarıda bulunmuştu. Brezilyalı futbolcular buna Pele acınacak bir ihtiyardır diye tepki göstermişlerdi. Brezilya finale çıkamadan elendi. Arjantin karşısına muhteşem bir oyun sergilediler ama gol atmayı başaramadılar. Arjantin maçın 83. dakikasında attığı golle maçı 1-0 kazandı. Bu biraz kükürtün, biraz da Bilardissomo'nun sağladığı bir galibiyetti. Maçın ilk yarısında Brezilya takımından Branco saha kenarına gelerek su istemiş ve Arjantin yedeklerinin oturduğu kulübeden biri görünüşte iyilik yaparak ona bir su şişesi atmıştı. O andan itibaren Branco sahada adeta sarhoş gibi dolaşmaya başlamış ve daha sonra yaptığı açıklamada kendisine su yerine içine uyuşturucu katılmış bir meşrubat verildiğini ileri sürmüştü. Lazzaroni bir gecede Brezilya'da halk düşmanı haline geldi. Neyse ki onu Fiorentina'da bekleyen bir işi vardı da İtalya'da kaldı. Ülkesine geri dönmesi olanaksızdı. Brezilya takımın eski günlerine dönmesini istiyordu. Parreira, 1990'daki oyun tarzımızın Brezilya futboluyla yakından uzaktan ilgisi olmadığını da görmüş olduk demişti. Parreira da tahsilli bir insandı ama Lazzaroni'den sonra modern futbol çığırtkanlığı yapmasına olanak yoktu. Parreira'nın Brezilyası Lazzaroni'ninkine oranla daha geleneksel ama Pele'ninkinden daha modern futbol oynayacaktı. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmamıştır. Brezilyalılar futbol hakkında tartışırken aynı zamanda Brezilya'nın nasıl bir ülke olması gerektiği konusunda da tartışırlar. Bir antropolog olan Luis Eduardo Suarez bana, belki İngilizler için de bu böyledir demişti. Ulusal takımımız maç yaparken hepimiz ülkemizin ulusal kimliğinin de o sahada sahnelendiğini düşünürüz. Ulusal değerlerimiz tüm dünyaya gösterilmektedir. Brezilyalılar bu konuda bizden çok daha ciddi. Onlara göre sıkıcı bir futbolun savunucuları olan Coutinho, Zagallo ve Lazzaroni sadece beceriksiz ve zavallı insanlar değiller. Aynı zamanda hepsi birer vatan haini. Önemli olan konu tıpkı futbolda olduğu gibi politikada da Brezilya'nın Avrupa'yı taklit etmesinin mi yoksa kendi geçmişine dönmesinin mi daha iyi olacağıdır. Brezilya bugün geriliyor ama yine de çok yaratıcı bir ülke olduğu kesin. Harika futbol, harika samba ve harika sinema. Bu arada dünyada dış borcu en fazla olan ülkede Brezilya tabii. Futbolda olduğu gibi politikada da modernlik yanları Brezilya'yı ikinci bir Almanya haline getirmek istiyorlar. İngilizcesi çok güzel olan Fernando Collor de Mello, Brezilya'yı uygar bir ülke haline getirme vaadiyle 1990'da devlet başkanı seçilmişti. Bu amacını gerçekleştiremedi. Collor disiplinden yanaydı ama bu kendisi için geçerli değildi. Üstelik rüşvetin kökünü kazıyacağına söz vererek seçildiği halde ülkenin en çok rüşvet alan devlet başkanı olarak tarihe geçti. 1992'de görevinden istifa ederek hakkında dava açılmasını önlemiş oldu. Collor bir malandroydu. Chico Buarque, Malandro operasındaki aryasında ülkede çok az malandro kaldığını ve hepsinin de politikacı olduğunu söylüyor. Malandrolar artık favelaları terk ettiler ve onların yerini katiller aldı. Aynı şekilde giderek daha sıkıcı olmaya başlayan futbol sahalarından da çekildiler. Top sürmekte usta olan siyah futbolcular artık yok. Kentlerde futbol oynayacak boş alanlar kalmadığı için kulüpler futbolcuları daha çok okullardan ve spor kulüplerinden buluyorlar. Bu da futbolcular arasında zengin çocuklarının sayıca artmasına neden oluyor. 1980'lerin yıldızları Zico, Falcao ve Sokrates orta sınıfa dahil beyaz futbolculardı. Capoeira bile beyazların yaptığı bir spor halini almaya başladı. Artık Rio'daki modern okullarda Capoeira dersleri veriliyor ve bu okullarda sadece ustalar siyah. Brezilya o kadar değişti ki 1990 Dünya Kupası'nı izleyen Pele sadece bir Alman'ın, Lothar Matthäus'un Brezilyalı gibi futbol oynadığını söylemek zorunda kaldı. Brezilyalılar her şeyi yanlış uygulamaya başladılar. Modern futbol ve geriye giden bir politika.
18. Celtic ve Rangers veya Rangers ve Celtic.
Celtic Glasgow'da Rangers'la oynayacaktı ve oraya Kuzey İrlanda üzerinden gittim. Aylardan beri bu maça hazırlanıyordum. Fransa'daki bir tren yolculuğu sırasında çok nadir görülen protestan bir Celtic taraftarıyla karşılaşmıştım. Eskiden kente gelen herkese dininin sorulması şeklindeki Glasgow adetinin artık uygulanmadığını söyledi. Bugünlerde artık "Proud musun, Katolik mi ya da Billy mi, Dan mi?" diye sorulmuyor dedi. Sadece hangi takımı tutuyorsun diye soruyorlar. Ben de her defasında Patrick Thistle diyorum ve gülerek uzaklaşıyorlar. Ama kente giderken sırtındaki giysiler tuttuğun takımın renklerini içeriyorsa sorgusuz sualsiz sırtından bıçaklanabilirsin. Oraya giderken hiçbir takımın rengini anımsatan giysiler giymemeye karar verdim. Maça hazırlanırken Celtic ve Rangers taraftarları için yayınlanan dergileri de okudum. Bu dergileri Moskova'da, Kamerun'da ve Cape Town'da kaldığım evin banyosunda okumuştum. Hem de pencereden Masa Dağı'nı görebildiğim bir küvetin içinde. Ancak yattığınız yerden avludaki ev arkadaşlarınızı da görebiliyordunuz. İşin garip yanı onlar da sizi görüyorlardı. Yani o banyo bu tür dergileri okumak için en uygun yer sayılmazdı. Bunları okurken neden bilmem ama hep Yugoslavya'daki savaş geliyordu aklıma. Aşağıdaki yazı Follow Follow adlı Rangers yanlısı bir dergiden alınmıştır. Unutmayın ki Rangers protestan takımıdır ve Prot protestan, Tim de Celtic taraftarı ya da herhangi bir Katolik demektir. Hitler'in uşaklarından sadece biri Prot'tu. Dışişleri Bakanı von Ribbentrop. Yahudi olmayan Nazi karşıtı direnişçilerin en tanınmış üç tanesi olan Raoul Wallenberg, Dietrich Bonhoeffer ve Pastor Niemöller ise birer Prot'tular. Üstelik Hitler'in de bir Tim olduğunu unutmayalım. Follow Follow'un tirajı 10.000 ve Glasgow'da çok ciddi bir güç olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Büyük olasılıkla Rangers ve Celtic taraftarları bu gezegen üzerindeyken başka bir dünyada yaşayan tek insan topluluğudur. Bizimkinden çok farklı bir dünyada yaşadıkları kesin. Bizim dünyamız sadece rekabet duygularıyla herhangi bir bağlantısı olduğu zaman onlar için bir anlam taşır. Aslında bunu da pek ciddiye almamak gerekir. Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında bile bu takımlar arasındaki derbi maçlarında ciddi kargaşalar yaşanmıştır. 1975'te oynanan bir Old Firm maçından sonra iki cinayet girişimi, iki satırla saldırı, bir baltayla saldırı, 9 bıçaklama ve 35 dayak olayı görülmüştür. Öte yandan bu kulüpler insanda büyük bir sevgi duygusu da uyandırır. Rangers artık ölen taraftarların küllerinin Ibrox Stadı'nın çimlerine serpiştirilmesine izin vermiyor. Çünkü eski bir Rangers futbolcusu olan John Gregg'in sözleriyle ifade etmek gerekirse, o kadar çok taraftarın külü serpiliyordu ki sonuçta sahanın bazı yerlerinde çimenlerin görülmediği büyük boşluklar oluşuyordu. Bir Glasgow'lunun yazdığı bir romanda Old Firm maçına değinilmeden geçilmesi görülmüş şey değildir. İskoçların futbol maçlarına Avrupa'daki diğer milletlerden daha fazla gitmelerinin tek nedeni Celtic ve Rangers taraftarlarının bu maçlara gösterdikleri ilgidir. Celtic Katolik, Rangers da protestandır demiştim ama burada bir ayrım yapmakta yarar var. Celtic her zaman protestan oyunculara da yer vermiştir. Üstelik Bertie Peacock gibi bazı oyuncuların aşırı uçtaki Protestant Orange Order üyesi oldukları bile söylenmiştir. Dipnot, Protestant Orange Order, diğerlerine göre çok daha tutucu protestan bir tarikat. Çevirinin notu. Oysa bu durum Rangers'ta çok farklıdır. Pope Paul and the Romans, ayrıca The Bullock Brothers olarak da bilinirler, adındaki punk grubunun Rangers neden bir Katoliği transfer etmiyor adında bir şarkısı vardı ve Rangers yöneticileri bazen bu soruya büyük bir içtenlikle yanıt verirlerdi. Matt Taylor 1967'de Kanada'da "bu bizim geleneğimizin bir parçasıdır" demişti. Biz 1873'te bir Presbiteryen gençlik kulübü olarak kurulduk. Şimdi bundan vazgeçersek büyük ölçüde taraftar kaybederiz. Presbiteryen Kilisesi tarafından çıkarılan Bush gazetesi 1978'de bu konuyu tartışmaya açınca tirajı bir anda 13.000'den 8.000'e düşmüştü. Gazete bir süre sonra da kapandı. Nasıl olduysa oldu, pimpon ve bilardo masalarında bile yeşil rengi kullanmayan bu kulüp 1989'da Katolik golcü Morris Johnston'ı transfer etti. Celtic yanlısı bir dergi olan Not The View bu haberi Rangers 100 yıllık bir geleneği yıkarak beklenmedik şekilde yakışıklı bir oyuncuyu transfer etmek üzere başlığıyla duyurdu. Aslında Johnston, Rangers'ta oynayan ilk Katolik futbolcu değildi. O sadece kulübün 1. Dünya Savaşı'dan bu yana bilerek transfer ettiği ilk Katolik'ti. Hatta üvey babası bile Protestan'dı ve Rangers taraftarıydı. Rangers taraftarları için Mo Johnston bütün Katolikler içinde en kötüsüydü. 1986'da oynanan Skol Kupası finalinde Rangers'tan Stuart Monroe'ya kafa atınca kırmızı kartla oyun dışı kalmış, sahayı terk ederken Rangers taraftarlarına dönerek haç işareti yapmaktan da geri kalmamıştı. Rangers'a transfer olmadan önce az kalsın Celtic'e gidiyordu. Celtic yerine Rangers'a gidince Rangers taraftarlar kulübünün Belfast şubesi olan Shankill bu durumu protesto etmek amacıyla kapandı. Bu arada Celtic taraftarları da ona Fransa'da geçirdiği kısa süreli futbol yaşamının şerefine Le Petit Merde lakabını takmışlardı. Anlamı küçük bok, çevirenin notu. Scotland on Sunday gazetesi ise Johnson'a her iki tutucu mezhebe de hakaret ettiği ve sonra da Salman Rushdie'nin aldığı önlemlere benzer önlemler aldığı için İskoç futbolunun Rushdie'si adını taktı. Glasgow halkının tepkisinden korkan Johnson, Edinburgh'da bir ev tutmak zorunda kaldı. Bu eve Celtic taraftarları tarafından Molotov kokteyli atıldı. Bunun üzerine Johnson 24 saat görev yapan bir koruma görevlisiyle anlaştı ama Celtic taraftarları bu kez de babasına saldırdılar. Rangers'da oynadığı sürece Follow Follow yazarları onun takımı için elinden geleni yapıp yapmadığı konusunda tartışmalara girdiler. Aslında taraftarları memnun etmek için elinden geleni yapıyordu. Bir süre sonra taraftarların düzenlediği bir dans partisinde protestanların şarkısı olan The Sashi söylediği ayrıca yıllar önce de bir Celtic amblemine tükürdüğü haberleri yayıldı. Govan'daki Rangers taraftarlar kulübü onu ilk sezonundan sonra yılın futbolcusu seçti ama Johnson yine de bir yıl sonra takımdan ayrılmak zorunda kaldı. William English posta idaresinde çalışan bir işçi ve Rangers'ın stadı Ibrox'taki hiçbir maçı kaçırmayan biri. Bazı taraftarların davranışlarını açıklamanın olanaksız olduğunu söylüyor. Follow Follow'a verdiğim ilan üzerine beni aradı. Konuşmaya çok istekliydi ve Glasgow'daki bir kafede buluştuk. Söze şöyle girdi. Mo Johnston gol attığı zaman bunu gol olarak kabul etmeyen taraftarlar vardı ve eğer maç o golle 1-0 biterse sonucun 0-0 olduğunu ısrarla savunurlardı. Maçlarda Mo Johnston lehinde tezahürat yaptıkları için dayak yemenin kıyısına gelen insanlar gördüm. Garip olan şu ki aleyhime yapılan tezahürat bittiği anda Mo daha kötü oynamaya başlıyordu. Johnston alışılagelmişin dışında tuhaf biriydi. Şimdi de Rangers santrforu Mark Hatley'nin Katolik olduğu şeklinde dedikodular var. İngiliz anlatıyordu. Hatley oynadığı zaman taraftarlar haydi bastır kraliçenin onu diye bağırıyorlar ve asla kraliçenin 11'i demiyorlar. Çünkü Hatley'i saymıyorlar. Daha önceleri de Trevor Francis çocuklarını bir Katolik okuluna gönderdiği söylenmiş, Mark Falco haç çıkarma alışkanlığı olan bir protestan ve Terry Butcher hakkında dedikodular çıkmıştı. Butcher sonunda dayanamayıp herkesin önünde Katolik olduğunu inkar etmek zorunda kalmıştı. English, Hatley'nin genelde taraftarlar tarafından benimsendiğini söylemişti. Ama gol kaçırdığı anda seyirciler hemen başlardı. O zaten Katolik'in teki. Yani arka arkaya 3 maçta kötü oynayamaz öyle mi diye sorunca English, bunu hiç tavsiye etmem diye yanıtladı. Hatley'nin Katolik olduğunu nasıl anlaşılabileceğini sordum. Hatley'nin karısının Katolik olduğu söyleniyor ama bunu nasıl anladıklarını bilemem. Peki Hatley'nin Katolik olduğuna İngiliz inanıyor muydu? Bunu söylemek korkunç bir şey ama hiç Katolik'e benzemiyor. Neden? Katoliklerin saçları çok siyah olur ve ten renkleri de beyaza yakındır. Tabii bir de saçları portakal rengi olanları var. Kafenin diğer tarafında oturan birkaç kişi işaret etti. Örneğin şunların Katolik olduklarını hiç sanmıyorum. Danny Houston üzüntülü bir şekilde bir sezonluk kombine biletimi henüz almıştım ki Johnson'ı transfer ettiler dedi. Glasgow ve İskoçya'daki Orange Lodge'ın portakal locası, fahri büyük üstad yardımcısı olan Houston, Johnson'ın oynadığı süre boyunca Rangers maçlarını boykot etti. Onu evinde ziyaret ettim, üzerinde bir eşofman vardı. Orange Order, 1795'te İrlanda'da kurulmuş olan bir protestan tarikatı ve en güçlü olduğu yerlerde İskoçya ile Ulster. Tarikat her yıl yaz aylarında yürüyüşler, Orange March, düzenliyor ve bu yürüyüşlerin sonunda genellikle Katoliklerle kavga çıkıyor. Houston kendilerini bizler sadık ve asil işçi sınıfına mensubuz diyerek tanımlıyor. Üyelerimiz birçok takımı desteklerler. Aramızda Airdrie taraftarları, Falkirk taraftarları vardır. Ama bunların çok azı Parkett stadına düzenli bir şekilde gider ve çoğu sadece Rangers'ı tutar. Bir keresinde tarikat tarafından düzenlenen bir yürüyüşe Celtic forması giyerek katılan biri düzeni bozma suçuyla tutuklanmıştı. Rangers'ın yabancı bir Katolik'i transfer etmesine Houston'ın itirazı yoktu. Ama Batı İskoçya'daki Katoliklik İrlanda Cumhuriyetçiliği ile eş anlamlıydı. Dayanak noktası buydu. Real Sociedad'ın sadece baskıları transfer ettiğini, savaştan önce Alman liginde Maccabi adında bir Yahudi takımı olduğunu ama Nazilerin bu takımı kapattıklarını söylüyordu. Neden başkaları da Naziler gibi davransın? İskoçya'da neden Rangers'ın bir protestan takımı olduğu şeklinde bir takıntı var? Halen Celtic'te bir tek İskoçyalı protestan bile yok. Bundan hiç söz ediliyor mu? Johnson'ı transfer eden Rangers antrenörü Graham Souness, Houston gibi taraftarların gözünde çok haklıydı. Johnson'ı transfer etmeden önce Souness, Juventus'ta oynayan Galli Katolik Ian Rush'ı. Rush'ın en çok tanışmak istediği kişi Papa'ymış, almak için her yolu denemiş, ayrıca Ray Houghton ve John Sheridan gibi Katolik oyuncular içinde devreye girmişti. Takımın politikasında ortaya çıkan bu değişiklik Rangers başkanı David Murray'e kadar uzanıyordu. 1967'de Matt Taylor taraftar kaybetmekten korkuyordu ama 1989'da Murray'in tek isteği sponsorları ikna etmekti. Her fırsatta futbol artık o kadar kolay bir spor değil demekten hoşlanırdı. Taraftarlar ya da en azından bazıları Rangers'ın bir protestan kulübü olarak kalmasını istiyorlar ama sponsorlar bunun aksini savunuyorlardı. Murray sponsorların ilgisini çekmek istemiş ve bunu da başarmıştı. Alman sosyolog Max Weber'in gözlemlerine göre protestanlarla Katoliklerin birlikte yaşadıkları her yerde protestanlar daha zengin oluyorlardı. Eskiden Glasgow'da buna benzer bir durum yaşanıyordu ama bugün Rangers taraftarları en az Celtic taraftarları kadar yoksul oldukları konusunda ısrarlıydılar. Bu herkes tarafından kabul edilen bir görüş olsa bile Rangers hala zengin ve Celtic hala yoksul. Üstelik Old Firm maçlarına giden bazı fanatikler hala sizin hiç paranız yok şarkısını söylemeyi sürdürüyorlar. Kelly ve White aileleri Celtic'i Murray'in Rangers'ı yönettiğinden daha gevşek bir şekilde yönetiyorlar. Yine de bu konuda sadece Murray'i övmek haksızlık olur. Rangers'la yaptıklarının aynısını Celtic'le yapmasına olanak yoktu. Glasgow'daki iş adamlarının çoğu protestan oldukları için ne özel loca satın alırlar ne de 75 sterlin verip parketle 5 çeşit yemek yerlerdi. Glasgow'un en ünlü sigortacılarından Colin Glass koyu bir Rangers taraftarı. Dundee'de doğup büyümüş ama tuttuğu takıma daha yakın olabilmek için 18 yaşına gelince Glasgow'a taşınmış. Şu anda Florida'da bir evi var ama Rangers'ın maçlarını izleyemeyeceği için oraya taşınmıyor. Ben sadece dinsel nedenlerle Rangers taraftarı olmadım. Bunun asıl nedeni renklerini çok sevmem. Kırmızı, beyaz ve maviye bayılıyorum diyordu. Basında Rangers'ın bağnaz dindarların kulübü olduğu yolunda bir düşünce var. Binlerce taraftarın Johnson'ın transferi üzerine sezonluk biletlerini iade ettiklerine dair öyküler duymuşsundur. Sezonluk bilet satışlarından sorumlu olan Rangers yöneticisini iyi tanırım. Kaç biletin iade edildiğini biliyor musun? Bir tane. Evet ama diğer taraftarlar kombine biletlerini Ibrox'un önünde yakmışlardı. Basının uydurması. Celtic taraftarlarında basının kendilerine karşı ön yargılı olduğuna dair yaygın bir inanç olduğunu söyledim. Onlar da Katoliklere karşı ciddi bir ayrımcılık yapıldığına dair genel bir paranoya da var. Katoliklere karşı bir ayrımcılık var ama bu basında pek görünmüyor. İş bulma konusunda Batı İskoçya'daki iş adamlarının çoğu tarafından ayrımcılık yapılıyor. Bu yüzden de örneğin bir hakem onların aleyhine hem de son derece geçerli bir nedenle bir karar verdiği zaman paranoyak oluyorlar. Geçenlerde Katolik bir arkadaşım vaaz veren rahip, futbol hakemlerine varana kadar herkesin Katoliklere karşı olduğunu söyleyince kiliseyi terk ettiğini anlatmıştı. İş konusundaki ayrımcılığa gelince, konumundan ötürü Glass bu konuda çok iyi bir tanık. Ona elindeki kanıtları sordum. Etrafına dikkatlice bakarsan ticaret odası gibi yerlerde ne kadar çok kişinin masonlara özgü tarzda el sıkıştıklarını görürsün. Poliste de öyle. Anımsıyorum da emekli olan polisler için düzenlenen bir törende konuşan bir müfettiş, Katoliklerden söz ederken iki tanesini terfi ettirdim ve biliyor musunuz içlerinden biri hiç de fena çıkmadı demişti. O adam ne dediğinin farkında bile değildi. Glass bana 4 müdür yardımcısından 3'ünün Celtic taraftarı olduğunu söyledi. Ama adı Patrick O'Leary olan biri iş için başvurursa ona normal iş adamlarıyla çok fazla temas edeceği bir iş vermem. Çünkü iş için bir yere telefon edip de adını söylerse karşıdaki hemen hayır der. Katoliklerin kimliklerini biraz daha saklamaları gerektiğini söyledi. Kızlarına Bridget, Teresa veya buna benzer isimler takıyorlar. Asıl merak ettiğim konu insanların ön yargılarını değiştirmek için ne onların ne de benim elimden bir şey gelmeyeceği halde çocuklarını neden böyle bir zorlukla karşı karşıya bıraktıkları. Bir Katolikle bir Protestanı birbirlerinden ayırabilir miydi? Katoliklerin konuşmaları biraz farklıdır. Burada polisin genelde sorduğu bir soru vardır. Sanık tam olarak ne dedi? Örneğin basamak sözcüğünü ele al. Biz steer deriz, onlar stair. Tabii madalyonun öbür yüzü de var. Glasgow'daki işçi konseyi tamamen Katoliklerin denetiminde. Eskiden adı Lafferty inşaat olan bir şirket vardı ama şimdi iflas etti. Frank Lafferty ne zaman bir ihaleye girse hep en iyi teklifin bir altında kalırdı. Eskiden maçları Celtic Park stadındaki yönetici locasından seyrederdi. Kır saçları çok iyi kesilmiş Glasgow'lu bir dişçi olan Jim Craig, Old Firm maçı için hiç kuşkusuz dünyadaki en kötü maç demişti. O maçta oynamak nasıl bir şeydi? Bayılırdım, ben savaşçı sınıfındanım ve bir savaşçı savaşmak üzere eğitilir. Bazen bütün bir maçı yapıcı hiçbir şey sağlayamadan tamamlar ve sonunda da övgü alırdım. Craig eskiden Celtic'le sağ bek oynarmış. Hatta bir Rangers maçında kendi kalesine gol bile atmış. 23 yıl önceydi, insanlar hala bundan söz ederler ve o kadar da güzel bir gol değildi dedi üzüntüyle. Topa kale direğini sıyırıp dışarı çıkacak şekilde vurmuştum ama o direğin içine çarptı ve gol oldu. Birkaç yıl önce Terry Butcher Celtic maçında kendi kalesine müthiş bir gol atmıştı. Ceza sahasına ortalanan topa uçarak bir kafa attı ve top 90'a takıldı. Ona hemen bir mektup yazdım. 1970'te oynanan Old Firm maçında kendi kaleme sıradan bir gol atmıştım ve bu hala kafama kakılıyor. Oysa sen attığın bu gol nedeniyle sonsuza kadar unutulmayacaksın. Bir kabile gibi yaşayan taraftarlar bu sporun değişmesini istemiyorlar. Maç günü stada gitmek ve rakiplerinden nefret etmek onlar için çok önemli. O gün harika bir gün. Eğer maça seyirci alınmazsa her iki kalenin arkasına gelecek şekilde stat dışına toplanır ve tezahürat yaparlar. Bunlar benim için çok zor çünkü tutkulu bir insan değilim. Oyuncular için de çok zor çünkü genelde bütün sezon boyunca gösterdiğiniz performans sadece Old Firm maçlarındaki oyununuza göre değerlendirilir. İkimiz de başlarımızı salladık ve taraftarlara çok acıdık. Sonra Craig şöyle dedi. Yine de unutma ki sen yaz tatili yapabilirsin, ben yaz tatili yapabilirim ama onlar yaz tatili yapamazlar. 1970'lerde Ulster'da babası kanserden ölmek üzere olan bir adamla tanışmıştı. Adam Celtic taraftarı olan babasını ziyaret etmemi istedi. Ben de gittim. Giderken yanımda birkaç flama ve rozet de götürmüştüm. Daha sonra İskoçya'ya döndüm ve ne yalan söyleyeyim, olay tamamen aklımdan çıktı. Kasım ayında hasta olan adamın oğlundan bir mektup aldım.